Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 18 Mart 2020 Çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Dünyadan haber dediğimiz tabii koronavirüs salgını, pandemisi, küresel ölçekte ve bunun yarattığı seferberlik. Hepimiz bunları tartışıyoruz ve bütün dünyadan akan haberlerde bununla ilgili özetlemeye çalışacağım önümüzdeki dakikalarda size. Diğer yandan da işin hem ekonomik hem siyasi kapışma boyutları da var. Elbette giderek daha da belirgin hale geliyor. Küresel kapitalist sistem, bu sistemin her yerde hakim olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun içinde yaşıyoruz. Çok ciddi tartışmalar yaratmış durumda. İspanya'daki özelleştirmeler, işte Fransa'da ordunun sokaklara inmiş olması derken. Bir de tabii ilk bu badireyi atlatmış gibi gözüken diyelim Çin'den geliyor. Çin'in zaten ekonomik bir güç olarak yükselişi ortadaydı. Şimdi bu koronavirüs sebebiyle ile de daha da bu belirgin hale geliyor. Çin kendisi salgınla mücadele ettikten sonra İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bile Çinli milyarderler yardım etmeye başladılar. Tabii Amerika'da da bu iş bu virüsün kökenini Wuhan olduğu iddiasından hareketle Çinli virüsü olarak anılmaya başlandı. Aktarmıştım size daha önce. Donald Trump başta olmak üzere Amerikan medyası da bunu sürdürüyor. Bir jeopolitik bir kapışma alanı daha açıldı bu biyolojik vaka diyelim üzerinden. Bugün buna bakacağız biraz. Gökün Göçmen'le konuşacağız. Gazeteci, yazar, Çin Uluslararası Radyosu Türkiye servisinden kendisi yakından takip ediyor. Çin'de nasıl algılanıyor bu işler? Çin Amerika ile bir kapışma mı istiyor? Neler olup bitiyor aslında? Dünya yeni bir şeylerin eşiğinde mi? Bütün bu sorulara birlikte ışık tutmaya çalışacağız. Güncel üzerinden. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrarı var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Biz de gönüllü karantina altındayız. YouTube yayınımız maalesef yok. Onu da tekrarlamak isterim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü küresel ölçekte yaklaşık 14 bin yeni koronavirüs vakası saptandığını duyurdu. Sadece dün itibariyle 13.903 yeni vakadan bahsediliyordu. 167.000. Ben daha büyük rakamlar da açıkçası gördüm ama Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenmemiz gerekiyor burada. Tabii ölü sayıları da artıyor. 862 dün itibariyle. Tam rakamı vermek mümkün değil ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakıyoruz. 150 ülkeye yayılmış durumda. Şimdiye kadar 7000'in üzerinde can kaybı var. Dünya Sağlık Örgütü çalışanı 2 kişiye de bulaşmış durumda. Bilim insanları bu arada kan gruplarına dair çalışmalar da yapıyorlar. HIV sitesi, tıbbi bir site, doğru kullanamıyorum bir türlü ama ARH kan grubuna sahip insanların yeni tipte koronavirüse, COVID-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu saptamışlar. Tabii ki bunu belli örnekleri inceleyerek saptamışlar. Sıfır, eğer kan grubunuz sıfırsa yakalanma oranınız daha düşük, öyle gözüküyor. B yine daha da az. Sıfırlar için %37.75 ARH, %25.0, %26.42 BRH, %10.03'ü ABRH diye veriliyor. Bunu da bir en azından bir deney örnekleme olarak, bir tıbbi araştırma olarak da aktarmak istiyorum size. Dikkatli olmak açısından da belki kullanılabilir bir bilgi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu arada Suriye'de hiç COVID-19 vakası saptanmadığını aktardığını belirtelim. Sözcü Christian Lindmayer yaptı bu açıklamayı ama Suriye hükümeti de epey önlem almış durumda. Suriye'nin içinden gelen bilgiler halkın seferber edildiğini bize gösteriyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'le, Emmanuel Macron'la ve Boris Johnson'la, yani Almanya, Fransa ve Britanya liderleriyle görüştü. Dün tabii ki video konferans görüşmesi yapıldı. Artık zirveler böyle mi olacak diye insanlar düşünüyor. Bundan önce Suriye krizini konuşuyorduk, tartışıyorduk ve bir araya gelir mi liderler, İstanbul'a gelirler mi diye konuşuyorduk ama artık böyle şeyler tabii mümkün değil. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanı, onu aktardılar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, artık pek çok şifreli kanallarla ülkeler konuşuyorlar, görüşüyorlar. İşte G20 zirvesi uzaktan katılımla yapılabilir mi, bir anlamı olur mu diye kendisine sorulduğunda böyle bir yanıt vermiş durumda. Şimdi dünya halkları ise balkon ve çatılarda koronavirüse karşı direniş sergiliyorlar. İtalya en başta, onun videoları yansımıştı ama sadece İtalya değil, İspanya, Almanya, Irak, Çin, Amerika, Bahreyn karantinada, herkes temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayan çok insan var. Çıkanlar da var tabii, sosyal medya platformlarından, sosyal medyada konferanslar aracılığıyla böyle bir dünya halklarının seferber olduğunu söyleyebiliriz. Aşının bulunması için de ülkeler seferber vaziyette. Çin'de klinik denemelere onay verilmiş. Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi bu işe onay verildiğini duyurmuş vaziyette. Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nin öncülüğünde bir araştırma ekibi klinik denemeleri yürütüyor. Ayrıca Favipiravir isimli bir ilaç, grip ilacı. Bunun iyileşme sürecini hızlandırıcı etkileri olduğunu, hafif vakalar için iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirebildiğini saptadıklarını duyuruyorlar. Çin'de çok tabii bu tıbbi meseleleri de çok konuşuluyor. Ayrıca Kübalıların da bir takım ilaçları vardı, sağlamaya hazır olduklarını da duyurmuşlardı. Küba tıbbı da gelişkin biliyorsunuz. Koronavirüs aşısıyla ilgili Amerikalı bilim adamları da ilk kez gönüllülere aşı denemelerine başlamışlardı. Dün aktarmıştım, 43 yaşında Seattle sakini Jennifer Heller bu grip aşısını oldu. Devamı da gelecek tabii. Aşıyı kim bulacak? Kapışmaları var tabii şimdi. Herkes bakıyor, acaba Çin'den mi çıkacak, Amerika'dan mı çıkacak, İsrail'den mi çıkacak, Avrupa'dan mı çıkacak? Pek çok ülkede kolları sıvamış vaziyette. Donald Trump'ın bu konuda bir Alman şirketini kandırmak için, kandırmak da değil, büyük tepkilerle aslında Amerika'ya taşımak demek lazım. Epey bir para önerdiği ama Alman hükümetinin bundan çok rahatsız olduğu, bir başka gerilimin buradan doğduğu ortaya atılmıştı. Diğer yandan da tabii Çin'le ilgili, Çin'in bu krizde öne çıkmış olması, aldığı önlemler her ne kadar ilk başlarda, yani dünyanın başka yerlerinde gözükmezken, otoriter Çin insanlarını evlerine tıkıyor algısı daha çok her şeyi belirlemişken, işler tabii batıda da bir kaos ortaya çıkmasıyla değişmiş vaziyette. Dolayısıyla da Çin'in yükselişi söz konusu, herkes dönüp Çin'e bakıyor. Biz de bugün ikinci yarıda Çin ne yaptı, ne etti, bu jeopolitik kapışmanın perde arkasında neler var sorusunu soracağız. Amerika'da da çok tartışılıyor. Amerika'da özel Özellikle hem yönetim hem medya Çin'i suçluyor, suçlamaya başladı. Trump artık Çin virüsü demeye başladı COVID-19 için. Ki geçtiğimiz hafta Cuma günü aktarmıştım size. Çinliler de Amerikan askeri oyunları Wuhan'da düzenlendiğinde Amerika'dan katılan askerler tarafından taşındığı iddiasını dile getirmişlerdi. Biraz da tabii Kongre'de, Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC direktörünün Amerika'da daha önce gripten, influenza'dan ölenlerin aslında koronadan ölmüş olabilecekleri yolunda kapıyı aralık bırakması da bu ithamda etkili olmuştu. Şimdi Trump tabii bütün bunlar karşısında biraz sinirlenmiş gözüküyor. Çin bizim ordumuzun bu salgını onlara verdiğimiz şeklinde bir bilgi veriyor. Bu yanlış dedi. Tartışmak yerine dedim ki geldiği yere göre adlandırayım. Çin'den geldi, bu yüzden çok doğru bir terim bu, Çinli virüs. Tabii Çin de buna itiraz ediyor. Bu virüsün biyolojik kökenlerinin bilim insanları tarafından bulunması gerektiğini ve aslında bunun Wuhan'da patlamış olmasına rağmen Çinli tırnak içinde olmadığını söylüyor. Tabii bir yandan da bir ırkçı bir perspektif bu, ama dediğim gibi Amerika'da Amerikan medyası da Chinese virus diyerek aslında bu söyleme katılmış vaziyette. Çin devlet ajansı Xinhua Twitter hesabından ırkçılık kendi yetersizliğinizi örtmek için doğru bir araç değildir diye de bir paylaşıma yer verdi. Bunu da belirtelim. Amerika'da salgın 50 eyalete yayılmış vaziyette. 5894'e ulaştı vaka sayısı, 97 pardon daha fazla arttı. Ben size rakam veriyorum ama hakikaten artıyor bu sayılar. 108'e yükseldi en son gelen 6362 vaka sayısı, 108 ölü sayısı olarak veriliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump tabii bir takım acil önlemleri gündeme taşımıştı. Halka çekle para desteği yapmayı da gündeme almış gözüküyorlar. Steve Mnuchin Maliye Bakanı maaşlardan kesilen verginin alınmaması fikrine yakın ama biz doğrudan çek gönderme taraftarıyız diye açıklama yaptı. Doğrudan nakdi yardım. Hakikaten çok acayip. Evlerinden çalışan Amerikalılar var tabii ama Amerikan sistemi de temelinden sarsıyor. Tasarılar kabul ettiler. Bedava testler, ki Amerika'da normalde başınıza en ufak bir şey gelse kimse size hastanelerde bedava bakmaz. Sağlık sigortanız yoksa öldünüz bittiniz, işler değişiyor. Tabii ekonomik kriz kaygıları da çok. O yüzden de Hazine Bakanı önemli teşvik planı üzerinde çalıştıklarını duyurmuş. Ertelenen milyarlarca dolarlık vergiler bunlara dahil, kurtarılacak sektörler dahil. Biraz sonra aktaracağım, dünya ekonomisinin durumu açısından da konuşuluyor tabii ki ama büyük şirketleri hangi bedellerle kim ödeyecek, kimin cebinden çıkacak gerçekten bu paralar sorularını sormamız gerekeceği zaman da inşallah gelecek bu krizi atlatınca. New York valisi Andrew Cuomo 45 gün içerisinde virüs salgını zirveye çıkabilir dedi. New York kentinde bir günde 644 vaka birden görüldü. Çok hızlı yayılıyor. Asıl problem ve karantina meselesine herkesin vurgu yapması ya da Çin'in öyle bir önlem almış olmasının sebebi o zaten. Hakikaten çok hızlı yayılması. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Science dergisinde yayınlanmış. Koronavirüs taşıcılarının %86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyorlar. O yüzden bilemiyorsunuz sağınızda solunuzda kim var. Silah satışlarını Amerika'da arttırmış. Tabii ortalık daha da bir kaos ortamına dönüşürse filmlerde izlediğimiz vahşi batı senaryoları tekrarlanır mı diye korkmamak mümkün değil. Amerika'da zaten silahlar serbest bireysel silahlanma bağlamında. Bir de insanlar bazı yerlerde tabii raflar boşalıyor. Herkes panik halinde stokçuluğa başlıyor. Bizim ülkemizde de olduğu gibi. Tuvalet kağıdı özellikle. Ve bitenler 911'i yani polisi arıyorlarmış. Amerikan polisi de çağrı yapmış. Demiş ki yani tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911'i aramayın lütfen. Tuzlu suya, bu amaçla kullanılan tuzlu suya batırılmış halatlar, antik Romalılar döneminde iş gören çubuk süngerler ve mayaların kullanmış olduğu mısır koçanları gibi sıra dışı alternatifler de sunmuşlar. Hakikaten işin şakası da mecburen yapılıyor bu koşullar altında. Bu arada Amerika'da demokratların başkanlık yarışı, 2020 Kasım seçimleri var. Bu koşullarda nasıl yapılacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Göreceğiz önümüzdeki dönemde nerelere evrileceğini, ama ön seçim yarışı devam ediyor ve Demokrat Parti'den Joe Biden, bütün demokratlar solcu Bernie Sanders seçilmesin diye Biden'ın arkasında toplandılar. O yüzden geride bırakmış gözüküyor. gözüküyor. Florida dair 3 eyalette, Illinois, Arizona ve Florida'da ön seçimler sonucunda Sanders %23'te, Biden %61'de. Tabii sağlık konusunda devletçi, kamucu önlemler öneren Sanders'ın kıymetini önümüzdeki aylarda Amerikalılar anlarlar mı? Seçime etkisi olur mu? Bunları birlikte göreceğiz. Efendim, Çinli doktorlar Avrupalıların başlıca hatalarını sıralamışlar. Özellikle de sağlık personelinin koronavirüse karşı yeterince korunmaması. Sizi iyileştirecek olan sağlıkçılar eğer korunmazsa onlar sizi nasıl iyileştirecekler? Çok basit aslında mantığı Çinlilerin, ama böyle bir uyarı da medeni Avrupalılara bulunmak durumunda kalmaları enteresan elbette. Çinli doktorlar 2003'te patlayan SARS'a atıf yapmışlar. Bundan farklı bu ve kapanlardan bazıları herhangi bir hastalık belirtisi de hissetmiyor ve sadece taşıyıcı olabiliyorlar. O yüzden sürekli test, test, test, test diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü gibi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de virüsü hafife aldıklarını başlangıçta dile getirdi. Hiçbirimiz uzman değildik tabii, Wuhan'dayken hafife aldık tavsiyelerini dinlemememiz çok önemli oldu bu virüsün yayılması için itirafında bulunmuş hakikaten. Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı mücadeleyi savaş olarak nitelendirdiğini hatırlayalım. Ben şahsen bunu demezdim ama motivasyonunu anlıyorum. Çünkü esrarengiz bir rakip görmüyoruz. Rengi yok, tadı yok. Enteresan bu. Hani görünmemiş düşmana karşı savaşıyoruz vurgusunu bu Avrupalılara en azından yapmasınlar diyeceğim var. Çok acayip böyle tanımlamalar yapmaları. Duygusallıklarına vererek geçmek istiyorum. Efendim, Avrupa Birliği 3. ülke vatandaşlarının gerekli olmayan seyahatlerinde 30 günlük geçici kısıtlama getirdi. Artık birilerinin herhalde seyahat etmemesi, en azından bir süreliğine sabretmesi daha hayırlı olur diyeceğim var. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı dün itibariyle 345 kişi bir anda arttı. 2500'e yükseldi. Çin'e yaklaşıyor. Çin neyiz? Tabii ki İtalya'nın nüfusunu bile kıyaslayamayız. Hakikaten çok vahim. 10.000 kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisini de hastanelere sevk ediyorlar. Çünkü sağlıkçıları yetersiz kalıyor. Prada Milano hastanelerine yoğun bakım solunum cihazı ünitesi bağışlamış, sağ olsunlar, moda devi. Bütün bu işler hayvanlara yarıyor galiba, havaya da yarıyor diye Çin'de özellikle araştırmalar yapılmıştı. İnsanlar tabii sokağa çıkmayınca, tüketmeyince, dünyayı kirletmeyince hava temizleniyor. İtalya'da da Venedik'te Büyük Kanal bölgesinde kuğular ve yunuslar gelmiş. İnsanlar olmayınca doğa daha temiz oluyor. Ne kadar trajik aslında, değil mi? Efendim, Almanya'da vaka sayısı 2-3 ayda 10 milyona çıkabilir diye alarm verdiler. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü yaptı bu vaka sayısını, ki Angela Merkel de aynı şekilde uyarmıştı. Yani onlar kalkıp da bizde hiçbir şey olmaz, önlemleri aldık, aman biz zaten Almanız, koronavirüs bize mi dokunacak, bir kiliseye gideriz olur biter demiyorlar ve nüfuslarının %60'ının 70'inin etkilenebileceğini, önlem almak gerektiğini en azından dile getiriyorlar. Geç kalmış olsalar bile. Alman sağlık uzmanı Koç Enstitüsü'nden Lothar Wieler küresel salgının, bu pandeminin 2 yıl boyunca devam edebileceği uyarısını da yapmış vaziyette. Öyle hemen bitecek diye beklememek gerekiyor. İyimserliği bırakmayalım elden ama tedbiri de elden bırakmadan insanın aklını, rasyonel aklını çalıştırması gerekiyor. Merkel'in potansiyel halefi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi için Friedrich Merz gösteriliyordu. Bu Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etmek zorunda kalmıştı aşırı sağıyla ilgili gelişmelerden, AfD ile ilgili vakada. İşte onun yerine düşünülüyordu, Friedrich Merz'in ismi anılıyordu. Onun koronavirüs testi pozitif çıkmış efendim. Fransa'da ordu sokaklarda, dün aktarmıştım, Paris'te özellikle insanlar evlerinden izinle çıkabiliyorlar. Ne zaman nereye kadar gidebileceklerini de sormaları gerekiyor. Bir olağanüstü hal, bir seyahat hareket kısıtlaması demek lazım buna. Büyük şirketleri kamulaştırmak tartışmaları da salgının ekonomik etkilerine karşı savaş açılırken ki Macron böyle dile getiriyor, gündeme alındı. Ama tabii bütün bu devlet gerçekleştirmelerin bedeli kimden ödenecek? Daha sonra o devlette kalacak mı, tekrar mı başkalarına verilecek? O sorular da var. Yunanistan, AB'ye üye olmayan ülkelerin vatandaşlarını kapılarına kapatıyor, vatandaşlarına. Mitsotakis, görünmeyen düşmanla savaşıyoruz. Bakın aynı söylem burada da var. Yani mikroplar görünmüyor diye yok değiller. Efendim, yani bu bilim dışı, gayri akli söylemleri, siyaset nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla böyle bir romantizm içerisinde dile getiriyor. Şöyle demiş: görmediğimiz ama yenilmez olmayan bir düşmanla savaştayız. Yenilmezdir çünkü virüsün bulaşmasını sınırlandırabileceğiz. Sağlık sistemine, acil durumlara müdahale için zaman vereceğiz. Hayatları kurtarmak vesaire vesaire. Bir şeyler söylüyor, anlamlı laflar ediyor ama illa bu görünmeyen düşmanla savaş retoriğini de kullanıyorlar. Akıl sır alır gibi değil. Boris Johnson'ın babası bu arada ki biliyorsunuz sürü meselesini gündeme taşımıştı. İnsanlara sürü muamelesi yapıp ölen ölür kalan sağlar bizimdir ki ondan dönmeye başladılar. Aslında sosyal mesafelenme gibi bir takım şeyler salık verip immün sistemini geliştirmesi toplumun beklenti buydu. İzledikleri strateji aslında buydu ama pek de işe yaramış gözükmüyor. 1543 koronavirüs vakası var. 55 kişi hayatını yitirdi. Katlanacağından korkuluyor. Barlar kapanmıyor doğru düzgün bir türlü. Onu belirtelim. İsrail'de koronavirüste vaka sayısı 427'ye yükseldi. 427, evet, bu az buz değil. Orta Doğu'da da hızla artıyor. İki bakan, İçişleri Bakanı Arye Deri ve Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi yakalanmışlar. Şu karantina almışlar pardon, şüphe üzerine. İsrail Gizli Servisi ise mücadeleye çağrılmış. İzliyorlar deniliyor virüs taşıyanları. Kendi yurttaşlarını mahkemeye izni olmadan konumlarında atacaklar. Bakınız, İsrail Orta Doğu'nun en büyük demokrasisi ama Çin'in bu takip sistemi önemli bir şey. Tabii bunu çok daha önümüzdeki dönemde de tartışmak, elbette ayrıca tartışmak gerekiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü test, tecrit ve temas takibi diyordu. Kimlerle temas ettiğini bilmek, yani bu durumda insanların sürekli izlenmesi. O da bir başka bir distopya yaratabilir tabii günümüzde. Berlin Büyükelçisi İsrail'in yakalanmış koronavirüsüne Jeremy Isaacharov yakalanmış. İran'da ölü sayısı 1135'e yükselmiş durumda. 17.361 vaka Orta Doğu'da en feci durumda. 103 yaşında bir kadın ama yenmiş bu koronavirüsü. En yaşlı ikinci insan olarak da yenen en yaşlı ikinci insan olarak da geçmiş durumda. Çin'de de bir vaka iyileşmişti, onu belirtmek lazım. Salgının İran'da, Orta Doğu'da en çok yayılan ülke olduğunu tekrarlayalım. Suudi Arabistan'da vaka sayısı 171. Aralarında bir de Türkiye vatandaşı var. Camilerde namazlara ara verilmiş durumda. Mescid-i Haram ve Nebevi dışında, onu belirtelim. Katar ve Cezayir'de camiler kapatıldı. Ürdün'de ordu kentleri kapatıyor. Libya'da 7 ülke ateşkes çağrısı yaptı taraflara. Cezayir, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Britanya ve ABD elçilikleri. Hafter'in sözcüsü, Hafter'e bağlı Ahmet El-Mismari sürekli anıyoruz. Onun da karantinaya alındığı haberleri olduğunu belirtelim. Rusya önlemler geliştiriyor. Tüm diplomatik temsilciler yabancılara vize vermeyi durdurmuş durumda. Moskova ile ben Rusya'daki arkadaşlarımla konuştuğumda bir panik olmadığı ve gerekli önlemlerin alındığını söylüyorlar. Şimdilik daha sınırlı gibi gözüküyor. Rusya'da bir panik havası da yansımıyor açıkçası. Kremlin, Vladimir Putin bugün Kırım'da, çünkü 18-19 Mart'ta Kırım'da yıl dönümü var, onu belirtelim. 6. yıl dönümü, yeniden Rusya Federasyonu'na bağlanması. 2014'te referandum sonucunda bağlanmıştı Kırım. Orada Kırım'daki iki günlük ziyaretinde Yarımada'nın bağlanışı kapsamında kutlamalara katılacağı belirtiliyor. Ukrayna'da vaka sayısı 14, ölü sayısı 2'ye yükselmiş vaziyette. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, karantinada nüfus artışına katkı yapın demiş. Ukrayna'nın en önemli sorunlarından birisi tabii kapitalizme geçiş sonrası ve 2014 krizinden sonra nüfus kalmaması. Ukrayna nüfusu adeta erimekte. Bununla ilgili haberler daha önce gelmişti. Azerbaycan'da 34 vaka, Kazakistan'da Nursultan ve Almatı karantinaya alınıyor. Kırgızistan'da ilk vakayı tespit etmişler. Pakistan'da ilk ölüm gerçekleşmiş vaziyette, vaka sayısı 6 deniyor. Ben Pakistan'a güvenmiyorum, daha fazla olabilir. olabilir. Gizliyorlardır muhtemelen. Varsa elbette. Bakıyorum Japonya'da koronavirüsü yayma tehdidinde bulunan bir 57 yaşında bir adam çıkmış sahneye, onun yaşamını yitirdiği söyleniyor. Güney Afrika'da 1700 kişi koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya mahsur kalmış vaziyette, pardon, evet. Cape Town açıklarında bir yolcu bulunduran bir kruz gemisinde oluyor bu vaka. Paralara bulaşmış olabilir deniliyor. Merkez Bankası'nın uyarısı var Güney Afrika'nın. Geri verin diyen kişilere, yani paralara bulaşmış, geri verin deyip soymaya çalışıyorlar. Pardon, evet, doğru şey yapmak lazım. Olacak iş değil. Birileri hemen elinizdeki parada korona var, verin bakalım diyerek para toplamaya da kalkışabiliyor demek ki dünyada. Cibuti ve Zanzibar'da da ilk vakalar, Afrika boynuzunda çok sayıda askeri üssü ev sahipliği yapan ülkeler bunlar. Vakalar görülmüş vaziyette. Türkiye'de Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bir toplantı vardı Çankaya Köşkü'nde, mücadele toplantısı koronavirüsle. İyi bilgilendirirsek milleti, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak güzel bir tablo bizi bekliyor dedi. Petrol fiyatlarının düşüşü işimize yarayacak dedi. Ekonomi zaten zor durumda. Dolayısıyla hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme, üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Hakikaten çok zor ikisini birden yapmak, açıkçası imkansız, dolayısıyla nasıl olacak diye sormak lazım. Ama Cumhurbaşkanı sabır ve dua ile süreci aşabileceklerine inandıklarını dile getirmiş. Türkiye'deki rakamlar katlanarak gidiyor maalesef. 5. günde 98 olarak açıklandı vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Dün itibariyle 47 olarak size aktarmıştık. Geceleri basın toplantısı yapıyor Sağlık Bakanı. Önlemler tabii hepimiz yaşıyoruz. Karantina önlemleri gönüllü olarak uygulanıyor. Türkiye'de maçlar seyircisiz oynanıyor ama maçların oynanmasından şikayetler var, onu da aktaralım. Pek çok sıkıntı, TSK'da alınan önlemler, iç haberlerden onları da takip edebilirsiniz efendim. Kuzey Kıbrıs'ta da 20'ye yükselmiş durumda vaka sayısı. Ve dünyada tabii alarm veriliyor, ekonomik alarm veriliyor. Forbes, Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminlerini internete sızdığını duyurmuş ve tabii burada Amerikan nüfusunun yarısı ve Almanya nüfusunun %70'ine bulaşacağı söyleniyor. Tabii atlatanlar olacak ama 8 hafta sonra zirveyi görecek deniliyor. Bütün bunların ekonomiye etkisinin derin olacağını söylüyorlar. Standard & Poor's'dan da küresel resesyon uyarısı olduğu, Fitch'in de mali durumların, ülkelerin mali durumlarının zayıflayacağı, herkesin tahmin ettiği öngörüler aslında tekrarlanıyor. Venezuela IMF'den 5 milyar dolar kredi istemişti ki IMF açığız demişti ülkeleri desteklemeye ama Venezuela'ya vermemişler parayı, kredi talebini reddetmişler. Nasıl seçmeci davranıyorlar görün bakın, hakikaten ibretlik bir gelişme. Evet efendim, dünyadan diğer haberler var ama onlar artık çok geri planda kaldı. Özetlemeye çalıştım size burada. Şimdi bir müzik dinleyelim. Sublime'den Rivers of Babylon'u dinleyelim. Az sonra Gökün Göçmen'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Of Babylon, where he sat down, and where he went, when he remembered Zion. Oh, but the wicked carry us away captivity, requiring from us a song. Of Babylon. strange.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Gökhan Göçmen var. Çin Uluslararası Radyosu'nun Türkçe servisinden. Hoş geldin yayınımıza Gökhan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Gökhan, Çin'in özellikle deneyimlerinin çok önemli olduğu günümüzde kabul ettiğin için çok teşekkürler yayınımızı. Şimdi tabii bir salgın, pandemik, küresel bir salgından bahsediyoruz. Onun ortasındayız insanoğlu olarak. Türkiye'de de önlemler almaya çalışıyoruz. Bütün dünyada da müthiş bir tabii panik ve önlemler karışımı bir durum var. Bütün bunları Çin deneyimledi ilk başta. Çin'de ortaya çıktığı varsayılıyor diyelim Wuhan'da. Bununla ilgili çeşitli iddialar olsa bile ancak bu gelişmeler tabii kapitalizmin sorgulanması, dünya sistemi bugünkü devlet kapitalisti olan Çin'le neoliberal diye adlandırılan batı sistemi arasında da bir rekabet ortaya. Rekabet var zaten ama bu iyice bir ortaya serildi. Hakikaten Trump'ın işte Çinli virüs gibi kimilerinin ırkçı olduğunu da belirttiği söylenmişti. Virüsün kaynağına uzanan bu işin arkasında bir de böyle bir küresel bilek güreşi giderek belirginleşmiyor mu? Neler oluyor? Çin'in deneyiminden hareketle ne söylemek lazım? Pekin'in bakış açısından daha doğrusu olup bitenlere dair nasıl bir resim çizersin?
Güzel bir noktaya değindik bence. Çünkü bu zamana kadar doğal olan da bu aslında ama dünyada küresel bir salgınla mücadele edilirken, bir sağlık mücadelesi haline gelirken diğer yandan da farklı sistemlerin ne yazık ki birbiriyle dayanışmak, birbirinin deneyimlerinden öğrenmek yerine birbirleriyle sistemlerini rekabet ettirdiği bir sahaya, bir kriz sahasına dönüşmüş durumda koronavirüsle mücadele. Oysa tabii insanlık olarak biz isterdik ki hangi sisteme sahip olursa olsun bu insanlığın ortak belasına karşı deneyimler ve öğrenilen bilgiler birleştirilsin, ortak bir havuza toplansın. Ne yazık ki böyle olmadı. Aynı zamanda siyasi bir imtihan haline de geldi krizler. Nitekim tarihte de aslında hemen hemen bütün krizler devletlerin, aktörlerin bir kriz yönetim sınavına dönüşmüştür. Şimdi de benzer bir süreci işliyoruz. Biraz önce şeyden bahsettin. Yani evet Amerika ve devlet kapitalizmi arasında bir ayrım ama aslında günümüzde yani bugün şartlarında Çin'in okuması daha farklı. Ben öyle görüyorum ya da Çin medyasını takip ettiğim kadarıyla böyle bir okuma görüyorum. Şimdi Çin başından beri ABD ile olan mücadelesini, daha doğrusu rekabetini şu biçimde kodlamaya başladı. ABD artık Donald Trump'la birlikte tek taraflılığa dönmüştür. Yani bu ticaret savaşları da bununla ilgilidir. Bugünkü koronavirüs de bununla ilgilidir. Tek taraflı müdahale etmeye başladı dünya. Uluslararası anlaşmalardan çekiliyor vesaire vesaire. Önce Amerika diyor. Bunu yapan ABD yönetimi tıpkı ticaret savaşlarında olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de benzer bir tavır izliyor. Önce Amerika diyen Washington yönetimi işte Dünya Sağlık Örgütü'ne ayırdığı parayı %50 oranında kesiyor. Diğer ülkeleri bilgilendirmede bulunmuyor. Hatta kendi içerisinde de yönetim krizleri var. Belki onları da ileride değerlendiririz ama Avrupa ile sınırlarını kapatmasından tutun da diğer ülkelere yardım göndermemesine, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası platformlara ayırdığı bütçeyi yarısının altına indirmesine kadar bir tek taraflılık sergilemekte. Çin ise koronavirüsle mücadeleyi tam olarak kendi dış politikasını kurguladığı temelde ilerletmeye çalışıyor. Bu nedir? Küreselleşme. Yani Çin'in temel tezi bugün şu. Aslında küreselleşmeyi biz teşvik ediyoruz. Bu küreselleşmenin nimetlerinden hep birlikte faydalanmak için geleneksel dünya artık bir küçük köy haline geldi. Kofi Annan'ın terimiyle Birleşmiş Milletler eski genel başkanının, direktörünün. Dolayısıyla bu dünya eğer küçük bir köyse diyor Çin yönetimi, burada da uluslararası anlamda dayanışmayı yükseltmeliyiz. Ve dış politikada da bu bizim konumlanmamızı sağlamlaştıracaktır, konumlanmamızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyor. İşte ABD'nin önce Amerika tezine karşı sık sık Çin medyasında vurgulanan, zaten Xi Jinping'in dış politikada, diplomaside anahtar kavramı olarak sunduğu insanlığın ortak geleceği vurgusu sık sık yapılıyor. Dolayısıyla Çin, ABD ile rekabeti aslında tam olarak bu temelde ilerletiyor ve dünyaya bu mesajı veriyor. Yani bir tarafta yardım etmeyen, içerisine kapanan, hatta işte son bu aşı haberlerinde de gördük. Almanya'dan aşıyı almaya çalışıyor, tek eline almaya çalışıyor. Almanya ise vermeyeceğini, şirket vermeyeceğini açıkladı. O haberlerde kamuoyuna yansımış durumda. Çin ise diğer taraftan ben İtalya'ya da yardım ediyorum, Sırbistan'a da yardım ediyorum. İşte küresel kriz aslında bizim tezlerimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtlıyor, mesajını paylaşıyor dünyaya.
Peki bu mesajların içerisinde şimdi tabii bir yandan da küresel kapitalist sistem aslında sarsılıyor. Pek çok insan durup yaşadıkları düzenin sorunu. Çünkü işte bir bakıyoruz İspanya'da hastaneler en azından kriz dönemi için işte kamulaştırılıyor bir şekilde, devlet kontrolüne geçiliyor. Başka türlü çünkü sağlık sektörü baş edemeyecek. Fransa'da aynı şekilde, tabii ne olacağı belli değil ama yine benzer eğilimler gündeme taşınıyor. Yani aslında 2000'lerin başlarından itibaren, daha da öncesine dayanıyor ya, hani en somut olarak artık dünya liberalleşti, tamamen serbest piyasa nizam, her şey dengesini bulacak söylemleri de birdenbire altı boşaldı ve sosyalizm. Şimdi Çin'in de tabii kendisine özgü bir sosyalist deneyimi var. Tabii teorik olarak konuştuğumuzda, ideolojik olarak altında ne kadar sosyalizmden bahsedebiliriz onu bilemiyoruz ama bir ideolojik şey var, yönelim var. Çin bütün bunların içerisine bu küreselleşme mefhumu da dahil olmak üzere sosyalizmle ilgili bir vurgu katıyor mu, yoksa kimseye karışmama üzerinden mi şekillendiriyor?
Benim şu zamana kadar takip ettiğim ve işte görev yaptığım, yani Türkçe'ye kazandırdığım makaleler arasında özellikle bu sosyalizmin başarısıdır vurgusu yer almıyor. Böyle bir vurgu yok makalelerin genelinde. Özel olarak vardır mutlaka. Çin ileride bunun muhasebesini yapacaktır. Yani sosyalizm vurgusu ilerleyen dönemlerde çıkacaktır ama Çin medyası genellikle, ya da Çin kamuoyu, ya da Çinli yöneticiler aksine kendi sistemlerinin ne kadar güçlü olduğunu, yani Çin'e özgü sosyalizmin ne kadar güçlü olduğunu çok fazla vurgulamak istemiyorlar. Yani siz de sosyalizm benimseyin, ya da siz de bizdeki sosyalist yönetim biçimini, kamucu yönetim biçimini alın ve kendi ülkenizde kopya edin, taklit edin diye bir şeyde bulunmuyorlar. Aksine biz sizin iç işlerinize karışmıyoruz, farklı sistemlerde yönetilmenizi olağan buluyoruz. Ama bildiğimiz dünyanın da sonu geldi diyor. Çünkü Çin mücadeleyi şuradan kurguluyor. Uluslararası platformların artık oyun kurucusu benim. Yani İtalya'ya da yardımı sağlayan benim. İşte Sırbistan Cumhurbaşkanı kalkıp Avrupa dayanışmasının öldüğünü ilan ediyor ve beni kardeşi olarak tanımlayıp sadece benim onlara yardım edebileceğimi söylüyor derken, artık ben domine ediyorum uluslararası ilişkileri. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü gibi, IMF gibi uluslararası platformlarda da Çin kendisine daha fazla rol verilmesi, aslında sadece kendisine değil, dünyanın artık üretiminin gerçekleştiği Asya'nın daha fazla söz sahibi olmasını istiyor. Kendi mantık çerçevesi içerisinde çok haksız sayılmaz. Nitekim ABD basını da özellikle bu durumu vurgulamakta. Örneğin Bloomberg'de çıkan dün bir makale var Opinion bölümünde. Demokratik dünya düzeni 2008 krizinden sağ kursuldu. Bu kadar, şimdi bu kadar şanslı olmayabilir. İşte Çin'in müdahalesi ve ABD'nin gönülsüzlüğü, çekingenliği ve hataları, bir dizi hatası ABD ve onun önderlik ettiği dünya düzenine sersemletici bir darbe vurabilir vurgusunda bulunuyor. Şimdi anlamamız gereken bence şey şu: Çin toptan dünyada ülkelerin, ya da toptan bir tek tek ülkelerin, ya da toptan bir sistemsel değişimin aksine var olan uluslararası platformların ve uluslararası kuruluşların bir şekilde reforme edilmesini ve Asya ülkelerine, kendisi başta olmak üzere Asya ülkelerine daha fazla rol verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani çünkü ABD artık onlar için gemiyi terk etmiş durumda, uluslararası düzeni terk etmiş durumda ve Çin şunu iddia ediyor: statükoyu reforme edersek eğer biz bu şekilde devam ettirebilir ve tüm tarafların, sistemlerin farklılığına bakılmaksızın tüm tarafların kazanabileceği bir sistemi inşa edebiliriz hikayesini dünyaya anlatıyor.
Anladım. Evet, burada tabii ama yine de bir jeopolitik kapışma da gözlemlemek mümkün aslında. Özellikle de işte Trump'ın Çinli virüs nitelemesine sebebiyet veren bir takım gelişmeler oldu. Çin dışişleri sözcüsü Zhao Lijian aslında Amerika'da gripten daha önce ölenler olduğu yolunda, bunun kaynağı da Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri direktörü tabii ki. O da enteresan bir hikaye. Henüz daha bu tabii virüsün şokunu dünya henüz yaşamakta. O yüzden çok da bu tartışmalar gündeme gelmiyor ama çıkıp böyle bir açıklama yapıyor. Amerikan ordusu Wuhan'da askeri oyunlar düzenlenmişti. O esnada Amerikan ordusu tarafından taşındığı iddialarını da gündeme getirdi. Burada bir de jeopolitik bir bilek güreşi var ama daha sonra da çok başka bir bakanlık sözcüsü de üzerine gitmedi. Henüz bu tartışmaları açmamak için mi oluyor bütün bunlar, ama gittiği yer orası mı acaba diye insan şüpheye düşüyor.
Evet, ABD biraz önce anlattığım durum, yani ABD'nin ve onun önderlik ettiği dünya sistemi hakikaten de bugün bakıldığı zaman sersemletici bir darbe almış gözüküyor. ABD önce Amerika diyen ABD kendi içerisine kapanmış durumda, kendi halkını doğru bilgilendiremiyor. İşte Çin'i şeytanlaştırmaya çalışmışlardı. Çin o tuzaktan bir nebze olsun kurtuldu ve başarılı bir kamu diplomasisi örneği sergiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz yardımlar çerçevesinde.
Evet.
Peki ABD bunun karşısında ne yapıyor? Stratejik rakip olarak tanıdığı Çin'i şeytanlaştırmaya devam ediyor ve koronavirüs değil Çin virüsü diyor. Burada çok önemli bir soru var aslında üzerinde dikkatle durmamız gereken. Bu sadece aslında farklı pozisyonlarda olan ya da farklı konumlarda olan insanları ya da sistemleri değil, bütün insanlığı ilgilendiren bir durum. Örneğin H1N1 virüsü vardı, hatırlarsanız sanıyorum 2013 evet. yılındaydı. Bu Amerika'da ilk ortaya çıktı. 13 bin kişi öldü H1N1 virüsünden. Ama kimse kalkıp Amerikan virüsü demedi değil mi buna? Yani artık ABD işi öyle bir noktaya taşıyor ki tüm evrensel değerleri, ahlakı ayaklar altına alır derecede bunu yapıyor. Yani Çin virüsü demenin ne demek olduğunu biliyoruz. Avrupa'ya ve diğer dünya ülkelerine şu mesajı veriyor. Çin'e minnettar olmayın, ondan nefret edin mesajı vermeye çalışıyor Çin virüsü diyerek. Ama dediğim gibi bunun dışında kendisi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Size yardım etmeyeceğim diyor. Ben kendi sınırlarımı kapatıyorum. Kendi halkımı test etme kapasitem yok. Koronavirüs vesilesiyle halkı doğru bilgilendiremiyorum. İnternet sitesinden verileri kaldırıyorum vesaire vesaire. Yani çok başarısız bir performans sergilerken dünyaya da Çin'den nefret edin. Çünkü bu virüs Çin'den yayıldı gibi böyle oldukça ilkel, insanların ilkel duygularını hitap edecek bir ırkçılığı devletler düzeyinde kurumsallaştırmaya çalışıyor. Şimdi Çin de bunun karşısında şunu söylüyor. Çok basit bir gerçek var. Koronavirüs daha önceden tespit edildi. Yani oturumda soruluyor. Daha önce influenza sebebiyle ölmüş olanlarda koronavirüs tespiti yapıldı mı olabilir yanıtını alıyor ve Çin'e şu soruyu soruyor. Siz Eylül ve Ekim aylarında Wuhan'a 300 tane asker gönderdiniz. Bu ölen asker, hayatını kaybeden askerler arasında, daha doğrusu döndükten sonra hayatını askerler kaybetti mi ve bunların arasında koronavirüs var mıydı sorusunu soruyor. Ama ABD bunu yanıtlamıyor. Yanıtlamak istemiyor. Çin Büyükelçisini çağırıyor ve ona nota veriyor. Arkasından da kurumsal bir şekilde ırkçılığı tetiklercesine artık koronavirüs değil, ben bunu Çin virüsü olarak anacağım diyor.
Evet.
Şimdi burada bir şeyi de görüyoruz aslında. Biraz daha geri plana gidersek ABD medyası da aslında tamamen bugün Beyaz Saray'ın bu kurumsal ırkçılığına destek verecek nitelikte yayınlar yaptı. İşte Wall Street Journal'ın haberini hepimiz hatırlıyoruz. Asya'nın hasta adamı diye başlık attı. Şimdi bizim Türk dinleyicilerimize de yakın gelecek bir kavramdır bu hasta adam. Çünkü Osmanlı'da da kullanılıyordu biliyorsunuz, işte hasta adam Osmanlı vesaire diye. Çin basını da zaten özellikle o noktaya vurgu yapıyor. Bu dünyada hem Türklere hem de bize, Çinlilere yönelik kullanılan bir terimdi. İngilizler Batı bizi sömürdüğü dönemde ve aşağıladığı dönemde özellikle bu hasta adam tabirini kullanırdı. Ve Wall Street Journal bunu çok iyi biliyor. Ve tekrar ırkçılığı körüklemek ya da bizi güçsüz durumda göstermek için bu hasta adam tabirini kullandı diyor. Sadece Wall Street Journal'da değil, işte Fox News'un muhabiri çıkıyor ana anchorman'i. Çin bütün dünyadan özür dilemelidir vesaire gibi tüm bilim insanlarını reddettiği, işte virüsün milleti, virüsün ideolojisi, virüsün mezhebi olmaz aslında bütün dünyanın konuştuğu, üzerine uzlaştığı statükoyu yıkarak sadece ilkel duygular üzerinden bir kamplaşma yaratmaya çalışıyor. Aslında elinde kalan son enstrüman da bu ABD'nin. Yani bu bir aynı zamanda Amerika'nın elinden bir şey gelmediğini, bir şey yapmak istemediğinin göstergesi. küçük bir belki parantez açarak bir şey bahsedeceğim. Önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum dinleyicilerimiz için. Yani dünya düzeni nereden nereye gidiyor? Belki çok karışık cümleler kuruyoruz ama sıradan bir dinleyen ya da sıradan bir genç şunu bugün kendisine sormalı. Bugün bütün dünya Jack Ma'nın, yani bu Alibaba'nın ünlü Çinli iş adamı, milyarder, onun dünyaya yaptığı yardımları konuşuyor. Alibaba'nın sahibi şimdi Jack Ma, Amerika'ya dahi yardım gönderiyor. 500 bin test kiti, işte 1 milyon maske İtalya'ya gönderiyor, Afrika'ya gönderiyor. Orta Doğu'daki ülkelere, Umman'a en son gönderildi. Ama kimse bugün mesela Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i konuşmuyor değil mi? 10 yıl önce olsaydı küresel sahnede biz kimleri görecektik? İşte Microsoft'un sahibi Bill Gates hayır için ayrıldı, şimdi şunu yapıyor diyeceklerdi. İşte Mark Zuckerberg siyah tişörtüyle sahneye çıkacaktı, şu projemiz var vesaire diye. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki bütün dünya bugün işte Jack Ma'nın yaptığı yardımları konuşuyor. Bence çarpıcı bir örnek bu, uluslararası ilişkilerde dengenin nasıl değiştiğini göstermesi açısından.
Peki Gökhan, şimdi Çin tabii epey bir mücadele verdi ve dünyada görmezden geldi. Daha ziyade işte otoriter Çin kentleri karantina altına alıyor şeklinde yansıdı. Genel kanı olarak söylüyorum. Tabii detaylar detaylara yoğunlaşanlar da yok değildi ama böyle bir algı da herkeste yaratıldı ve olay işte diktatörlük, otoriterlik, özgür batı üzerinden formüle edildi. Fakat gerçekten bu seferberlik Çin gibi nüfusu çok büyük olan bir ülkenin 3000'nin biraz üzerinde bir ölü ile atlatması diyeceğim, maalesef bu ifadeyi kullanıyorum ama benim gördüğüm kadarıyla 700 bin potansiyel vakanın da bu sayede önlendiği tespit ediliyor, en azından aktarılıyor. Şimdi tabii Batı'da böylesine bir organize tepki de verilemediği için biraz daha bir kaotik ortam söz konusu. Çinliler, Çin yönetimi bunun adını savaş olarak ilk başta koydu ve çok iyi örgütlendi. Birincisi bunu hakikaten nasıl becerdiler? İkincisi bir de aşı yarışı var. Bu gündemimizi konuştuğumuz bu rekabeti de ilgilendirecek şekilde. En son Piravir isimli bir grip ilacından bahsediliyor ama bir yandan da bir aşı yarışı. Amerika'da da ilk denemeler yapıldı. Tabii kimden gelirse iyidir diyeceğiz ama bunun arkasında da yine bir politik herhalde mücadele var değil mi?
Öyle. Şimdi bu iki noktaya ben değinmek istiyorum. Çin'in aldığı önlemler konusunda bir koronavirüsle mücadele, yani bu kadar hızlı yayılan bir salgınla mücadelede katı önlemler almaktan başka bir çare yok. Çin bunu uyguladı. Çin aslında yapması gereken şeyi yaptı. Eğer halk meclisleri kursaydı, oturumlar yapılsaydı, insanlara fikirleri sorulsaydı vesaire bu virüs önlenemezdi. Ancak böyle yaygın, böyle hızlı bir şekilde insandan insana sirayet edebilen bir virüsü katı, sert tedbirlerle, deyim yerindeyse otokratik tedbirlerle ancak engelleyebilirsiniz. Ve Çin bunu yaptı. Tam olarak aslında yapması gereken neyse onu yaptı. Ve bugün aslında Çin dünyaya bir ay armağan etti. Çin'de bu koronavirüs ortaya ilk çıktığı andan itibaren deniz aşırı ülkelere gitmesi %99 oranında anakarada kısıtladı. Ve dünyanın büyük bir çoğunluğuna Çin Halk Cumhuriyeti bir ay armağan etti. Bu çok önemli. Önemli bir süre. Eğer İtalya bunu kullanabilseydi, eğer İran bunu kullanabilseydi biz görece ne tedbirler aldık, neler alabilirdik. Belki biz en iyi değerlendirebilen ülkelerden bir tanesiyiz belki de. Ama dünyanın tümüne baktığımız zaman müthiş bir rahatlık vardı. Oysa ki Çin aldığı sert önlemler neticesinde dünyaya bir ay armağan etti. Ve Çin şunu yaptı, ben dedi önleyici bir tedbir alıyorum. Yani önleyici tedbirin anlamı nedir? Evet, insanları izole edeceğim ve bütün kamusal alanları da peyderpey şekilde temizleyeceğim. Şimdi Avrupa ülkelerinin kimi yatıştırmacı önlemlerden bahsediyor. Biz işte demokratik ülkeyiz, bir şekilde yatıştırmacı önlemler alacağız. İşte zirve noktasına ulaşmasını zamana yayacağız. İngiltere örneğinde belki şeyden bahsedebiliriz. İşte sürü bağışıklığı sistemini uygulayacağız. Şimdi oralardan dönüyorlar ama evet. Dünya şunu gördü. Bir tarafta hakikaten önleyici tedbirleri en sert şekilde uygulayan Çin. Diğer tarafta önündeki zamana rağmen zamanı iyi değerlendiremeyen Batı. Şimdi dönüp dolaşıyor o ülkeler, Batı ülkeleri. Çin deneyimine tekrar bakıyorlar. Örneğin İtalya, örneğin İsrail. İsrail'de bugün sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. İnsanlar yaka paça gözaltına alınıyor, karantina önlemine uymayan insanlar. Ve bunu kim yapıyor biliyor musunuz? İsrail iç istihbaratı insanları uydu üzerinden izliyor, tespit ediyor, Sağlık Bakanlığı'na bildiriyor ve Sağlık Bakanlığı'nda polis aracılığıyla bu insanları tutukluyor, alıyor. Fransa'da ordu sokağa iniyor. Dolayısıyla bugün ilk başlarda işte Çin'in otokratik önlemleri, işte Çin'in totaliter, Çin'in diktatör önlemleri dedikleri şey bugün Batı'nın mumla aradığı yöntemler haline gelmiş durumda. Biz Çin gibi ne kadarını başarabiliriz konusu tartışılıyor.
Şimdi gelelim. Peki Batı Çinliler gerçekten gönüllüler miydi? Onu da ekler misin? Yani şimdi öyle bir şey ki sanki bütün Çin halkı pısmış, tırsmış. Hakikaten öyle mi? Gerçekten korkudan mı? Özgürlükleri sınırlanmış, vahim durumda yaşadılar. Böyle bir şey mi? Yoksa bir de Çin halkının bilinci de var mı bunun içerisinde?
Şimdi şöyle bir noktadan bahsetmek lazım. Yani Çin toplumu klasik batılı liberal değerleri benimsemiş bir toplum değil. Bunun nihayetinde de kişisel özgürlük ve devlet tedbirleri ya da devlet talimatları karşı karşıya geldiği andan itibaren devletin üstünlüğü daha ön plana çıkıyor. Bunu bir kere bilmek lazım. Çin bu anlamda da yaptırımları olan da bir ülke. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Belki batılılar tarafından, liberaller tarafından eleştirilse de Çin toplumunun belki de kodlarına işlemiş böyle bir durum var. Dolayısıyla durum da çok ciddi olduğu için Çinliler hakikaten ben işte Çin'de görev yapan birçok arkadaşımla da bunu konuştum. Birçok Türk'te de bunu konuştum. Muhteşem biçimde devletin söylediklerine itaat etme durumu var. Hatta işte NBC'nin editörü Çin'de karantina altına alındı. Kendisi de bunu söyledi. Yani muhteşem kolektif bir ruhla kendimi ABD'de olduğundan daha güvende hissettim dedi. Şimdi bunu söyleyen ABD'li internet sitesinin editörü. Dolayısıyla Çin toplumunun böyle bir kolektif ruhunun olduğundan bahsetmek mümkün. İkincisi şu örneği ben vermek istiyorum. Bakın New York Times gazetesi ilk Çin önlem aldığı zaman, Wuhan'da karantina ilan ettiği zaman 60 milyon insanı kilitliyor ve özgürlüklerini elinden alıyor diye manşet attı. Sosyal medyada böyle yayınladı. Aynı tedbiri birebir İtalya aldığı zaman ne dedi biliyor musunuz New York Times? İşte İtalya ekonomisini riske atmak uğruna karantina, Avrupa'yı kurtarmak için karantina ilan etti. Yani burada aslında bu haberlerin temelinde çok açık bir siyasi güdünün olduğunu görmek mümkün. Dolayısıyla Batı'nın bakış açısı tam da bugün bu. Ama geldiğimiz noktada insanlar artık Çin'e bakmaya çalışıyor. Yani biz Çin'den ne öğrenebiliriz?
Peki aşı yarışı yani herkes tabii bir yandan da bu aşı bulunacak umuduyla da bekliyor. Çünkü diğerleri tali yöntemler çok da hızlı yayılıyor. Bu konuda da Çin'den beklentilerde bulunabilir miyiz? Bu da bir stratejik bilek güreşine dönüşmüş gibi gözüküyor. Evet.
Şimdi Çinlilerin teorik dergisi var. Kuşi adı. Burada Xi Jinping bir makale yazdı. Bu makalede şunu söyledi. Doğrudan talimat verdi. Teknoloji ve sağlık çalışmaları birebir eşgüdüm halinde yürütülecek ve ilerleme sağlanacak dedi. Ve bu aynı zamanda aslında Çin'in sağlık otoritelerine verilmiş bir talimat. Yani biraz üzerine kazıdığımız anda Xi Jinping'in küresel salgınlarla mücadele noktasında kesin çözüm bulunması talimatı verdiği görülüyor koronavirüs özelinde. Yüklü miktarda bağışlar yapılıyor bilimsel araştırmalara içinde. Alibaba yine işte Jack Ma çok büyük yardımlarda bulundu aşıların geliştirilmesi için. Diğer taraftan ABD de çalışıyor. ABD diğer enstrümanları deniyor. İşte Alman şirketinin, ilaç şirketinin kapısını çalıyor ve telif haklarını almak istiyor. Çünkü bu aynı zamanda büyük bir küresel pazara aşı satmak anlamına gelecek. ABD açısından böyle bir durumda var. Diğer taraftan İsrail vesaire gibi biyoloji alanında gelişmiş ülkelerin de aşı üstünde çalıştığını biliyoruz ama ne olursa olsun belki benim haddim olmayarak söylüyorum ama okuduğum kadarıyla bir yıl, bir buçuk yıl alabileceği söyleniyor bu aşıların. Dolayısıyla belki biraz uzağında olduğumuzu söylemek mümkün. Ama bütün ülkelerde evet bu konu aslında bir prestij meselesi olacak. Ulan diyecek evet dünyaya ben armağan ediyorum.
Ben kurtardım diyecek. Evet, bu da başka bir yarış anlamında.
Onu bilemiyoruz.
Evet, evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Gökhan Göçmen değerlendirmeler için. Dünyanın doğusundan batısına doğru bakmaya çalıştık bugün sayende. Çok teşekkürler katkılar için.
Ben teşekkür ediyorum sağ ol.
Evet, gazeteci yazar Gökhan Göçmen'le konuştuk. Çin Uluslararası Radyo Radyosu Türkiye servisinden Çin'i de yakından takip ediyor. Çin medyasını da tabii Batı medyasını da bütün bu koronavirüsü dünya küresel kapitalist sistem. Tabii Çin de bu sistemin parçası, onun altını çizmek gerekiyor. Farklı yollardan diyelim parçası. Çin'in buradan nasıl çıkacağını tabii hep birlikte daha da değerlendirmeye çalışacağız böylesi. öylesi bir kriz varken. Efendim Johnny Cash'ten Folsom Prison Blues'la veda edelim bugün size. Karantinadan veda edelim diyelim. Gönüllü karantinadan veda edelim. Ve bu krizin atlatılmasını umut edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine bakalım.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.